Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında ötekileştirmeyi konuştuk ve dedim ki herkes artık öteki, birine göre. Üstelik bu bir gerçekten rakamla, yazıyla, hepsiyle bir. Tek kişiye göre öteki belirleniyor artık ve bu ötekilik aslında bağıra bağıra giden bir siyasal iktidarın göstergesi. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak hemen yanındaki o tuşla birlikte paylaş seçeneğinden sosyal medyadan da ben paylaşımı yapacağım şimdi. Diğer dostları çağıracağız ve diyeceğim ki hadi gelin konuşmaya başladık. Gazetelerin içinde neler var neler. Ama gazetelere geçmeden çok daha ağır bir gündemimiz var bizim. 27 yaşında genç bir kadın. 2 gündür aranıyordu. Hatta bugün göstereceğim şimdi. Mesela Takvim Gazetesi'nde bile arandığına ilişkin haber var. Arkadaşları tarafından sosyal medyada başlatılan bir kampanya sonucunda Pınar Gültekin. Maalesef o da erkek şiddetinin kurbanı oldu. Ayrılmak istemediyen, isteyen, kendisi ayrılmak istediği için bu ayrılığı hazmedemeyen erkek arkadaşı tarafından. Burada ayrıntılarını anlatmaktan gerçekten insan olarak utanacağım bir yöntemle üstelik. Öldürülmüş, maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Bir genç kadın daha, hani günlük istatistik bir kez daha işlendi. O kadın cinayetlerini durduracağız platformunun duvarı vardı ya, hani tuğlalar ekleniyordu her ölen kadınla birlikte. Bir tuğla daha eklendi. Biz yine ifadesini kullanıyoruz. Bu bile yeterince insanım diyen herkesin utanmasını gerektiren bir kelime. Yine diyebilmek, bu aşağılık tavrın peşinde gidebilmek aslında bir anlamıyla. Çünkü insanlar bir şey yapamıyor. Ama bunun ötesinde bir toplumdaki erkek egemen bakışı sağlamak, erkek egemenliğin de ötesinde geleneklerine, pek çoğu yerin dibine batasacak geleneklerine sahip olmak için, mesela İstanbul Sözleşmesi'nin varlığını reddeden, bunun olmaması için direnen insanlar, Pınar Gültekin'in ardından ne söyleyecekler? Ben merak ediyorum. Gerçi söyleyecekleri, hani bu işin ucu kime dokunursa dokunursun inceleneceği, arkasından gidileceği falan, bir sürü yalan tonla torbayla geçin onları. Ama çok daha acıklısı şu: yarın bir başkası olacak. Yarın bir başkası yaşanacak. Mutlaka bu cinayetin bir benzeri, belki biraz farklısı ama sonuçta katilin bir erkek, maktulün bir kadın olduğu, belki üçüncü sayfa haberi olarak ortaya çıkabileceği ve dünyanın gerisinden gitmekten utanmayan insanların bir yerde sessiz kalacağı yeni bir cinayet işlenecek. İstanbul Sözleşmesi'ni sadece toplumun değerlerinin, aile kavramının sorgulanması, yargılanması, bunların yok edilmesi gibi gören aşağılık bir zihniyet. Adını doğru koyalım. Siz de doğru koyun lütfen. Aşağılık bir zihniyet. Kadın cinayetlerinin sorumlusu, bunların yaşanmasının sorumlusu. Çünkü bu bakış, yani kendini kahraman olarak tanımlayan erkekler yaşamaya devam ettiği müddetçe hep böyle olacak. Savaşlar da böyle değil mi? 5 yıl önce kullanmışım bir yayında, geçen hafta bir izleyici yollamış. Ben hala her yerde söylüyorum diye. Ben de söylüyorum her yerde. Kendini kahraman olarak tanımlaması için ucu delikli bir demir ya da ucu delikli 15 gramlık bir et parçasını tanımlama ögesi olarak kullanan erkekler varlığını sürdürdüğü müddetçe bu değişmeyecek. Yani kahramanlık hep oradan, cinsiyet üzerinden tanımlandığı sürece, kadınların namusundan sorumlu olduğunu iddia eden erkekler bu cinayetleri işlemekten imtina etmeyecekler. Belki biraz azalacak ama bitmeyecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. Bunun için şu andan hani çok böyle büyük romantik süslemeli laflar kullanmaya falan gerek yok. Gerçekten olacak budur. Bunu görmek için de çok zeki olmaya falan gerek yok. Toplum bunları alkışladığı müddetçe bu iş böyle devam edecek. Şimdi bugünün gazetelerinde ne var? İlk yayında bence gereğinden fazla da kullandık. Abdülkadir Selvi'nin yazısı önemli çünkü Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı destek oranını açıklamış %38.4 diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu cuma kılınacak Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına katılmayacağını söylemiş falan filan. Ama onun dışında çok güzel bir haber var. Yani yargı hala bir şeyler yapabiliyor, yargı hala bir şeyleri değiştirebiliyor ifadesi. Biliyorsunuz Halk TV ile Tele1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyeleri başvuru yapmıştı. Sevgili İlhan da haber vermiş bana zaten. Okan Konurak ve İlhan Taşçı'nın ortak başvurusuyla, iki RTÜK üyesinin başvurusuyla Tele1'e verilen 5 günlük ekran karartma cezasının doğrudan basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkına müdahale niteliğinde olduğunu hükmeden Ankara 4. İdare Mahkemesi cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar vermiş. Bu sevindirici bir gelişme ama bunun bir üst mahkemesi var. Asıl burada sıkıntılı olan şey şu: radyo televizyon üst kurulunun iki üyesi bu başvuruyu yapmışken acaba RTÜK'ün iktidar eliyle sürüklenen birden fazla maaş alan diğer üyeleri, başkanı mesela, bir üst mahkemeye başvuru yapmayacak mı? Elbette yapacak. Bu kaçınılmaz. Bu kaçınılmaz ama işte hepimiz için bir gösterge olmalı bu. Yani özgür medyanın sesinin durdurulmasını isteyenler kimler? Sesi daha gür çıksın diyenler kimler? Hala anlamayanlar varsa onların kulaklarına küpe olsun. Bugün gazetelerde en çok üzerinde duracağımız şey, ilk yayında söyledim, bu yayın bittikten sonra sosyal medyadan da bir kez daha kendisine teşekkür edeceğim, eline sağlık diyeceğim. Bugünün okunması gereken röportajı cezaevinden Selahattin Demirtaş'ın Enver Aysever'e verdiği röportaj, mutlaka ama mutlaka okunması gerekiyor. Çünkü hani konuştuğumuz hikaye var ya, pek çok şeyi konuşuyoruz burada, anlatıyoruz. Edirne cezaevine sorularını yollamış Enver Aysever ve Selahattin Demirtaş da son derece açık yüreklilikte cevaplamış. İçinde inanılmaz başlıklar var. Yani normal bir ülkede iktidardan korkmayan, birilerinden, şahsımdan çekinmeyenler mesela bunu çarşaf çarşaf haber yapmak zorundalar aslında. Yani NTV'si de, CNN'in de, Habertürk'ü de, haberimin kanallarının tamamı yapabilirler mi? Maçaları sıkar biraz. Gerçekten sıkar. Oysa içinde konuşulması gereken pek çok başlık var. Burada defalarca bizlerin de tekrar ettiği başlıklar. Mesela röportajın bir yerinde bütün muhalefet partilerinin aslında hani burada da konuştuğumuz gibi çok benziyor. İlk yayında söyledim ama bir kez de burada söyleyeyim. Bugünkü yayınımızın başlığı röportajın içeriğiyle çok benziyor. Ben geceleri belirliyorum başlığı ama sabah değiştirmeyi çok düşündüm. Vazgeçtim sonra. Biraz daha hani farklılaştırarak getirdim karşınıza. Ötekileştirmekten bahsediyor Selahattin Demirtaş da. Artık herkes öteki diyor. Herkes öteki. Bizim ilk yayında konuştuğumuz hikaye. Ama burada mesela diyor ki bir yerde, HDP de dahil bütün partilerin burada kendini biraz hesaba çekmesi gerekiyor. Çünkü biz yaptık bunu. Biz de yeterince derdimizi anlatamadık insanlara. Biz de söylemimizde açık ve net olamadık. Bu HDP dahil bütün muhalefet partilerinin ortak sorumluluğu. Herkes yaptı bunu. Herkes burada sıkıntının içinde. Mesela burada Kürt sorununun çözümüne ilişkin bir ifade kullanmak yerine ortak ve eşit vatandaşlık vurgusunun çok yoğun yapılması beni en çok dikkat çekmeye sevk eden bölüm oldu. Ve burada bir takım soruları var Selahattin Demirtaş'ın. Mesela diyor ki anayasadaki tanımlama gereği, anayasanın tanımlaması gereği, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılık koşulları belli. Ama burada siz bir etnisiteyi yok sayarak aslında herkesi bir çatının altına almaya çalışıyorsunuz. Ben de onu söyleyeceğim Dönay Hanım. Bir üstü kapalı bir ırkçılıktan bahsediyor. Bunun yerine diyor yeni anayasada, yapılacak yeni bir anayasada mutlaka ama mutlaka eşit, ortak, özgür vatandaşlık vurgusu yapılmalı. Çünkü diyor benim soracağım soru var böyle olursa. Mesela neden Bulgaristan'da Türk soydaşlarımız var diye söylüyor insanlar. Madem eşit statüde herkes, Türk başlığı da bir üst kalıp olarak değil de insanları ortaklaştıran bir kalıp olarak kullanılıyor. O zaman Kuzey Irak'taki Kürtlerle ilgili olarak niye soydaşımız demiyorlar? Bakın bu soru doğru bir soru. Can yakıcı, sıkıntılı bir soru Türkiye için ama doğru. Doğru. Bunlar tartışılmalı. Yeri neresi? Beni ilgilendiren burası işte. Parlamento bütün bunlarda tartışmanın mekanı olmalı, zemini olmalı. Orada bize en aykırı gelecek görüşler bile dile getirilmeli, konuşulmalı mutlaka. Çünkü eğer orada konuşulmazsa sokakta yandaş buluyor bunlar. Üstelik bu söylemlerin pek çoğunu kıçıyla anlayanlar tartışmaya çalışıyorlar. O zaman da bambaşka bir yere gidiyor mevzu. Bu tartışmalar yapılmalı. Anayasal ortaklıktan bahsetmişken Selahattin Demirtaş bir yerde de diyor ki mesela, biz burada HDP'liler olarak kendimizi sorguya çekmeliyiz ama HDP'nin ötekileştirilmesi dışında iğneyi de kendimize batırmak zorundayız. Bakın çok çok acayip bir ifade. Daha önce kullanılan bir ifade değil bu. O yüzden önemli. Enver'in bu röportajı bence çok önemli. Keşke konuşulabilse, daha çok insan konuşabilse bunu. Haberimin kanalları keşke bunu haber yapabilse. Ama yapamayacaklar. Asla olmayacak. Bakın diyor ki HDP'liler için çok sıkıntılı aslında. Neden Selahattin Demirtaş özelinde aslında bir liderlik sorununun HDP'de yaşandığı, HDP'nin içinde özellikle örgüt sempatizanlarının neden mesela Demirtaş'tan hoşlanmadıklarının gerekçesi, göstergesi de aynı zamanda. Diyor ki bu ittifaklardan falan bahsederken ben diyor ittifaklara ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum. HDP tek başına %15'i geçebilecek durumda bir parti. Gerçi sonunda bir yerde kendi görüşünün dışına çıkmış. Yani İttifak HDP'siz olmaz diyerek madem bu kadar eminsiniz o zaman diyeceksiniz ki ittifakın yolu kapalı kardeşim. HDP hiç kimseyle ittifak yapmayacak. Bunu söylememiş ama şiddet dilinden bahsederken diyor ki bir partiye bir kişiye bir söylem dayatmak faşizmdir. Bunu yapamazsınız. Bu olmaz. Ama bakın bu cümleleri lütfen dikkatli dinleyin. Bunlar önemli. Ancak HDP'liler olarak bu faşizan yaklaşımı bir tarafa bırakıp iğneyi kendimize batırmamız lazım. Türkiye'nin barış için en çok çalışan, en çok bedel ödeyen partisi olarak neden en çok biz şiddetle yan yana anılıyoruz? Nasıl hissettiniz bunları duyunca kendinizi? Vallahi bugünün en önemli röportajı bu. Mutlaka okuyun. Burada elbette büyük bir haksızlık da var diye devam ediyor ve diyor ki bu haksızlıkta kirli ve kara propagandanın etkisi var. Ancak biz de kendimizi doğru şekilde anlatacak eylem ve söylemlerde bulunamamışız demek ki. Burada hep konuştuk ya, bu yayını izleyen HDP'li dostlarım pek çoğu bağırdı çağırdı bana. Bazıları, neyse onlar bende kalsın. Bazıları çok daha ağır ifadeler de kullandı. Ama aynı şeyi Selahattin Demirtaş da söylüyor. Hani ben burada sormuştum ya, hatırlıyor musunuz? Bundan 3 yıl önce, hatta 4 yıl önce hendek tartışmaları yapılırken, eyvallah. Burada o yayının başlığı hiç unutmuyorum. Orada bilerek koymuştum. Hatta çok tartışılacağını bilerek söylemiştim o sözleri. Hendeyi PKK kazıyor. Doğru ama büyüten devlet diye. Hatırlıyor musunuz? HDP'nin mesela Türkiye'de laisizmin elden gitmesi konusunda söyleyeceğinin ne olduğunu ben merak ediyordum. Bir tek cümle etmedi HDP. Bir tek cümle. Tek. HDP ve öncülleri de aslında. Yani HDP, DHP, DEPAR'ı hepsini koyun üst üste. Hiçbirinden duymadık. Ekonomi politikasıyla ilgili daha bir yıldır konuşuyorlar. Bir yıldır konuşuyorlar da. Oysa bu ülkenin sorunu işsizlik. En büyük sorun işsizlik. Adil olmayan gelir dağılımı, açlık. İnsanların nüfusun yarısının, çalışabilir nüfusun yarısının asgari ücret düzeyinde çalışıyor olması. Bu haksa senin buradaki politikan ne? Söylemedin ki sen bunların hiçbirini. Sen sadece klasik bir Kürt milliyetçiliği, üstelik tanımını da kendi yaptığın bir Kürt milliyetçiliği üzerinden hareket ettin. PKK'nın bir terör örgütü olduğu söylemini asla ve asla dillendiremedin. Burada benim röportajda en çok eleştireceğim şey o. Burada hala aynı şey söylenmiyor. Terör tanımı yapılırken üst ve muğlak bir başlık üzerinden gidiliyor. Oysa burada 5 yıldır konuştuğumuz, kullandığımız bir kavram. PKK bir terör örgütü müdür? %100 bir terör örgütüdür. Bakın her seferinde tekrar ve tekrar söylüyorum. Bundan söylemekten de yılmayacağım. Eğer bunun aksini iddia edecek olursam, ölene kadar ablasının ve Onat Kutlar'ın katillerinin PKK'lılar olduğunu ispatlamaya çalışan ve gerçek anlamda bir solcu olan Cüneyt Cebenoya'nın aziz hatırasına saygısızlık etmiş olurum ben. PKK bir terör örgütüdür. Ama siz bunu ortaya çıkarttığınız anda konuşulan şey şu. O bir sebep değil, sonuçtur. Bunu tartışmayalım. Eğer öyle olacaksa, sebebi birileri tartışmaya başlarsa çok insanın canı yanar o zaman. Yani iş ta 12 Eylül faşizmine kadar gider dayanır. Kenan Evren'in saçma abuk sabuk faşizan sözlerine kadar gider. Hepsi. O zaman biz bunu böyle tartışamayız. Meclis bu anlamıyla önemlidir. Ben ilk gününden beri bu kıçtan uydurma, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sözünün ne kadar saçma olduğunu bunun için anlattım işte. Parlamentoyu dışlayan her türlü çözümün bu anlamıyla sakat olduğunu bu yüzden konuştuk işte. Orada içine alamayacağın, gerçekten kendini rahatsız hissedeceğin sözler de dahil olmak üzere her şey, ama her şey tartışılmak zorunda çünkü. Eğer tartışılmazsa bambaşka bir düzleme kayıyor çünkü mevzu. Oysa buna gerek yok. Hiç. Hiçbir şey. Olur mu? Memlekçiklerimiz de Cebenoyan kadar değerli olsa gerek. Aksini iddia ettim mi ben hiç burada? aksini iddia ettim mi? Benim burada söylemeye çalıştığım şu Alp Bey, lütfen dikkatli dinleyin ve düzgün anlayın bunu. Sol çevrenin içinden gelerek PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söylemeye çalışan, anlatmaya çalışan bir insandan bahsediyorum. Ortak zemin içinde kimsenin terör örgütü içinde bir tanım kullanabileceğini düşünmüyorum ki zaten. Ama öbür tarafta çok daha zordur bunu savunabilmek. Ve bu insan bunu sürekli olarak yaptı. Biz nasıl konuşmayacağız şimdi? Bugün Selahattin Demirtaş röportajını Enver Aysever'in bir kez daha söyleyeyim, ellerine sağlık. Hakikaten çok iyi bir iş olmuş. Özellikle bu dönemde mutlaka ama mutlaka konuşulması gereken sözler var içinde. Öz eleştiri de var. Okumanızı tavsiye ederim Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bugün yayının girişinde ve içinde çok uzun uzun bahsetme gerekeceğim. Hatta ilk yayında da konuşma gerekeceğim. Tamamıyla buydu. Hepinize tavsiye ediyorum. Bugün okuyun. Okurken bazı şeylerden çok rahatsız olacaksınız. Bazı sorular demin söylediğim gibi. Hani o Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarla Kuzey Irak bölgesel yönetiminin içinde yaşayanların mukayesesi çok rahatsız edecek sizi. Ama doğru soru. O soru doğru, yerden göğe kadar doğru ve anayasal düzlemde tartışılmak zorunda olan bir soru. Her şekilde, her eylemle tartışılmak zorunda olan bir soru. Bakalım. Ama en azından bir tartışma zeminidir. Dün bu arada yayın arasında çok şey gelmiş. Gerçekten çok fazla soru gelmiş. Yani vallahi bu kadar aslında dikkatli takip etmeniz pek çok insan için tedirgin edici olabilir ama ben yapınızı bildiğim için mutlu oluyorum bundan. Bu sorgulama benim için önemli. Burada adlarını anmaya gerçekten gerek duymadım. Hani bir oluşum ve bunu pek çok bakın hep ya iğne, çuvaldız, şiş, tığ tamamıyla gelelim hepsi, hatta hepsini batırmak mümkün. Benim gazeteci dediğim arkadaşlarım bu tipleri desteklediler. Bunlar tıpkı ayağını o yarım konvers geçirip sağda solda biz liberaliz aha diye gezen tiplerden hiçbir farkı olmayan bir grup pazarlamacı gazetecilik tanımı yapıyorlar iki gündür. Bir söyleşi yapılmış kendileriyle, yapan arkadaşın ellerine sağlık ama çok gereksiz bir iş bence. Çünkü orada eğer karşısındaki kişi gerçek bir gazeteci olsa o konuşmaya çalışan tipi boş bir çuvala çevirebilir, çevirmeliydi. Herif gazetecilik öğretiyor ya. Üstelik bunu yaparken utanmadan hep şunu söylüyor mesela. Biz gazeteci değiliz. Ne konuşuyorsun o zaman? İçinde bir takım akademisyenlere atıflar var mesela. Bakın arkadaşlar, bunu kızdırmak, öfkelendirmek, hatta karşıma almayı göze alarak söylüyorum. Daha önce de kullandım, tekrar söyleyeyim. Akademilerde, akademik camianın içinde anlatılan gazetecilik, sokaktaki gazetecilikle uzak yakın uymaz. Yani size, eğer size, gazetecilik öğrencileri için söylüyorum bunu. Eğer size okuldan anlatılanlarla, mezun olduğunuz temel donanımla sadece gazetecilik yapabileceğinizi düşünüyorsanız, büyük tokat yersiniz. Çok büyük. Çünkü gazetecilik öyle bir şey değildir. Gazetecilik aldığınız o temel ilkelerle evrensel gazetecilik ilkelerini bütünleştirip sokakta öğrenebileceğiniz bir şeydir. Ben bunu hep söylüyorum, sıkça bundan sonra da söyleyeceğim. Hiç kimsenin, sokakta muhabirlik yapmamış hiç kimsenin bana gazetecilik öğretmesine müsaade etmem. Siz de etmeyin. Bütün gazeteci arkadaşlarım, bu yayını izleyen pek çok gazeteci kardeşim var. Onlar da aynı tavırdalardır. Önce muhabirlik. Herkes bunu yapacak önce. Bu adam oturmuş üfürüyor ya, bir startupçı, bir pazarlamacı. Yap, senin bir başarın varsa yap, eyvallah. Ama sen buradan nasıl gazetecilik tanımı yapıyorsun ya? Sevgili Can Ertun'a, NTV'de benim beraber çalıştığım bir muhabir arkadaşım, aynı zamanda bir medya akademisyeni. O bunun bir iyi zemin olduğundan bahsediyor. Dün onunla yaptığımız tartışma değil aslında, yani sosyal medya üzerinden yaptığımız yazışma. Pek çok insanın dikkatini çekmiş. Bakın bir muhabir Ergün Güven işte. Sokakta bu işleri yapmış bir adam. Üstelik Ergün Güven orada hani o röportajların içinde anlatılanların pek çoğunu birebir yaşamış. Hatta onları haber olarak aktarmış insan. Anlatan tip bundan bile haberdar değil. Abuk sabuk saçma sapan konuşuyor. Mesela Ruşen Çakır'la Cüneyt Özdemir'i kıyaslıyor. Bu saçma. Saçma kardeşim bu. Yan yana gelemeyecek, aynı zeminde bulunamayacak insanları karşılaştırıyorsun. Çünkü anlamıyorsun. Anlamıyorsun, kafan basmıyor. İşin de bu değil. Konuşma o zaman. Anlat bize, startup teknoloji kullanarak para kazanma anlat mesela. Eyvallah, hepsine eyvallah. Ama benim işime girme. Demin yarım kalan söz. Size akademisyen olarak ders anlatan insanlar eğer muhabirlik yapmamışsa, eğer bir gazetede, televizyonda bir şekilde çalışmamışsa, oradaki işleyişi bilmiyorsa söyledikleri yanlıştır demem, diyemem. Böyle bir haddim olmaz ama eksiktir. Bunu yerden göğe kadar söylerim. Eksiktir. Yapamazlar, anlatamazlar. Çünkü aradaki çelişki, anlatılanla yaşanan arasındaki çelişki gazetecinin olgunluğunu çıkartır zaten ortaya. Pek çok meslekte burada. Demin sevgili Levent anlattı. İktisatçılar için de böyle. Evet böyle. Sokağı bilmeyen iktisatçı olur mu ya? Oturduğu yerden 6 tane kuramın üzerinden çıkıp kitaplar, dergiler yığıp lambur lumbur anlatıyorsun. Böyle olmaz kardeşim bu iş. O zaman işte askıda kalıyorsun. Doğru, sana rektörlük ayarlıyorlar, dekanlık ayarlıyorlar. İşin gidiyor yani. Hükümete yanılıyorsun, uçağa biniyorsun falan. Bunların hepsine eyvallah. Ama anlattın, askıda kalıyor o zaman. Onun bir gerçekliği yok. Bir hani öngörü sonucu çıkmış bir şey olmadığı için hiçbir manası yok. Ayakları yere basmıyor. Böyle sallanan tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Gazeteciliğe de böyle bakmak lazım. Arada çok soru geldiği için anlatmak zorunda kaldım. Gerçi bu cuma zaten yapacağız bir aksilik olmazsa. Hem dertleşme yayını hem kitap yayını. Uzun bir yayın olacak. Bak işte mesela Ruşen Çakır'ın sizin yakın arkadaşınız olması onu iyi bir gazeteci yapmaz. İsim Laylon mu sizin? Laylon olmasın. Hani naylon yerine çok kullanılan. Laylon mu isminiz? Benim burada söylediğim Ruşen Çakır'ın arkadaşım olmasıyla iyi gazetecilik değil ki. Yaptıklarıyla. Bir tanesi Türkiye'de toplumsal kutuplaşmanın geldiği yeri ilk gününden beri ortaya çıkartıp yazan bir tip. Öbürü bak sosyal medya üzerinden canım benim sen boş boş konuşacaksın anladım ben alayım seni sağda ama dinle bak. Öbürü daha yeni şu anda konuşulan hani açık öğretim fakülteleri üzerinden insanlara psikoloji lisansı verilmesini ne var olsun onlar da olsun onlar da olsun he. Böyle diyen bir geyik ya. Geyik. Bayağı bildiğin sıfır numara geyik. Nasıl kıyaslıyorsun o zaman? Çünkü onun için önemli olan o değil. Onun için önemli olan röportajıyla bağladığı yer. Para kazanmak kazanamamak. Ve öyle bir anlatıyor ki. Yani biz bunların hepsini öğrettik. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Neyi öğrettin? Ruşen eline iPad'ini alıp bütün mitingleri yeldir yeldir gezerken sen var mıydın ortalıkta? Sen mi öğrettin onu? Mesela ben burada 8 ay boyunca bir gelir modeli oluşturmaya çalışırken sen neredeydin? Soytarılığın dibine vurulmuş böyle tartışma platformu falan olmaz. Yani gazetecilik tartışılacaksa gazeteciler tartışılır. Tartışır bunu. Pazarlamacılar değil. Neyse kapatalım mevzuyu. Hadi devam edelim. Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım hemen hızlıca. Cumhuriyet'te Enver Aysever'in röportajı dışında ne var? Birinci sayfasını görelim. Manşet bugün. FETÖ hala sızıyor. HSK'nın açığa aldığı 26 hakim ve savcıdan 19'u 15 Temmuz'dan sonra göreve başlamış. Alican Uludağ'ın haberi. Nasıl? Şaşırdık mı? İçişleri Bakanı'nın sözü bizim iktidarımızı cemaatlerle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ya hala akıllanmadınız siz ya. Vallahi akıllanmayacaksınız. Aynı cümleyi Hüseyin Çelik kuruyordu televizyonda. NTV yayınında üstelik. Buna kargalar bile güler. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Cemaat iktidarı ele geçirmiş. Buna kargalar bile güler. Güldü kargalar ama ağızlarını kullanmadılar sonra. Değil mi? Memura sakal izni yargı yönetmeliğe aykırı olmasına karşın sakallı ve kravatsız memura onay verdi. Memur sen üyesi memurun açılan soruşturma ve verilen ceza mahkemece iptal edilmiş. Serbest kıyafet eylemi kararı doğrultusunda işe sakallı ve kravatsız gitmeye başlamış. Bir kişi soruşturma açılmış ve uyarı cezası almış ama o da İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nden olayı bir sendikal faaliyet olarak niteleme kararı almış. Bakalım ben istifa ettim sen kovuldun Hakan Şükür'den Davutoğlu'na. Şimdi dün yayını yapabilseydik eğer. Ben size iki tane haber verecektim. İkisi de Cumhuriyet Gazetesi'ndendi. Bir tanesi Barış Terkoğlu'nun yazısıydı. Yayın bittikten sonra, yani yayını yapamadıktan sonra sosyal medyada paylaştım. Fıkıh Der üzerinden çocuklara tecavüz skandalını çok ağır ifadelerle anlatan, çok ağır, gerçekten çok ağır bir yazı yazmıştı Barış Terkoğlu. Müthiş bir yazı. Ben dün sabah saat 7'de okumuştum bu yazı. İlk okuduğum yazıydı. Ve gözyaşlarıma hakim olamadım gerçekten. Ya hayır, çaresizlik değil. Hırstan, sinirden de o gözyaşları. Bir şekilde size de aktarmam gerekiyordu. Ama yayını yapamadık. O yüzden sosyal medyadan paylaştım. İkinci haberde Ahmet Davutoğlu ile yapılmış bir röportajdı. Ve orada FETÖ'nün siyasi ayağı Hakan Şükür diyordu Ahmet Davutoğlu. FETÖ'nün siyasi ayağı Hakan Şükür. Bak biraz espriden anlasa FETÖ'nün gol ayağıydı derdi mesela. Daha çok tutar bu kavram. Hakan Şükür FETÖ'nün gol ayağıydı. Böyle demişti. Hakan Şükür bugün cevap vermiş ona. Ahmet Davutoğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı dediği eski AKP milletvekili futbolcu Hakan Şükür'den sert bir yanıt geldi. Yazı çok ağırdı. Gerçekten çok ağırdı. Her gün şikayet ettiğim partiden ben istifa ettim, sen kovuldun. Benim ayak oyunum futbol ama siz ne ayaksınız herkes biliyor. Ortak olduğunuz ayak oyunlarınızı da herkes gördü diye konuştum. Şimdi Hakan Şükür'ün sözlerinde yanlış tek bir cümle görüyor musunuz? O yüzden mesela AKP'liler kendi arasında kavga ederken ben sürekli olarak şöyle diyorum. İkiniz de haklısınız. İkiniz de çok haklısınız. Katılıyorum. Birbirinizle ilgili söylediğiniz her şey doğru. Her şey. Hepsi yerden göğe kadar doğru. Ve siz birbirinizi bu kadar paramparça etmediğiniz sürece biz bunları öğrenemeyecektik. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ne diyor? Ben istifa ettim, sen kovuldun. Doğru değil mi? Burada ben de kullandım bunu. Bugün bu kadar bağırıyorsun. Seni bir genel kurulda görevinden alırken kürsüden gözyaşları içinde bu benim kararımdı demek dışında bir cümle gelmedi mi aklına? Dava dava diyorsunuz ya. Ne ayak sizin dava kardeşim? Ne ayak? İşinize geldi mi dava? Bülent Arıncı'nki dava mesela. Öyle bir dava ki Melik Gökçek hırsızdır diyor utanmadan ama sonrasını getirmiyor. Öyle bir dava ki üstü kapanıyor. Mehmet Metiner televizyona çıkıyor, ben şamar oğlanımım falan diye bağırıyor. Ertesi gün diyor ki biz abi kardeşiz aramızda. Sizin dava çok dandik ya. Vallahi çok dandik. İçindeyken yani çarkı beraber çevirirken davada sıkıntı yok. Dışına bir şekilde çıktığınız anda herkes bağırmaya başlıyor. Bak bunun için de söylüyorum. Sizinki şirket evliliği. Paydanız aynı. Pay azaldığı zaman herkes bağırmaya başlıyor. Herkes bağırmaya başlıyor. Şirket bu ya. Sonra çıkıp büyük yalanlar. Anadolu'ya çıkarım. Selamun aleyküm derim. Anadolu'ya ayağa kal. Yavaş kaldır yavaş. Yavaş toz da kalkar ya. Yavaş kaldır Anadolu'yu ayağa. Tuğba Çelik ihraç edildi. HDP Merkez Disiplin Kurulu yerel seçimler sırasında bir kadına tecavüz ettiği ileri sürülen Mardin Milletvekili Tuğba Çelik'i partiden ihraç etti. Partiden ihraç etti. Hiç uzatmadılar bu işi. Vallahi tebrik ediyorum o yüzden HDP yönetimi. Hakikaten. Çünkü çok kullanacak. Hatta bugün göstereceğim. İktidar gazetelerinin pek çoğunda var. Bunlara ne yaptınız falan diye ihraç etmişler. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Halil Yorum, bak adını vererek söylüyorum. Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Konya'dan bu yayını izleyen yok mu? Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün eşini bayıltana kadar dövdü. AKP'liler döndür çevir nereye saklayacaklarını şaşırdılar. Bunun partisi falan yok kardeşim. Yok. Bu işin partisi yok, siyasi görüşü yok, ideolojisi yok. Yok. Anlatabiliyor muyum? Zaten istifa etmişti. İstifa edilince nasıl ihraç edildi? Hayır, o öyle değil o hikaye. Sizin parti olarak yani istifa tek taraflı bir müessese doğrudur ama zaten disiplin kuruluna sevki daha önce yapılmıştı. O yüzden bu kararın alınması gerekiyor. Ne yaptınız ya, bak İsmail Aşık Halil Ürün'ün adına cadde var Konya merkezde diyor. Ne yaptın sen? Ben bir gazeteci olarak NTV'de muhabirdim o gün o haberi yaptığımda. Sen ne yaptın? Bu tam varlanma olmayınca çok normal ya bunlar. Olur. Sözcü'ye bakın. Dur sabaha bakalım sabaha. Güzel bir gazete okuyalım kardeşim. Nedir bunlar ya? Sessiz kalamayız. Sessiz kalamayız. Dünyanın en aşağılık suçu bu. Hangisi? Kadına şiddet. Tuğba Şahin. Tuğba Çelik. Aşağıda İsmail Küçükkaya, Sermiyan, Midyat. Dış kulvardan full adımlar lazım körmükçü. Ya arkadaş bu kadar değil bu iş. Bu kadar değil. Hepsi bu insanlar da dahil olmak üzere Hepsi ama hepsi konuşulacak. Yani Nadira Kadirova, burada yaşanan bir milletvekilinin elinde yaşanan bir cinayet. Rabia Naz, o cinayet. Bütün bunlar konuşulacak, soruşturmanın üstü kapanmayacak. Kadına şiddet sadece bununla sınırlı değil ki. Bu kadar mıdır kadına şiddet dediğiniz şey? Mısra Selin yaşadığı kadına şiddet değil midir mesela? Evladını, eşini bir tren katliamında kaybetmiş bir kadına yaşatılan şiddet değil midir? Burada konuştuk işte. Berna Leçin'in, Canan Kaftancıoğlu'nun, Nevşin Mengü'nün yaşadığı şiddet değil midir? Neredesiniz siz? Hiç. Hikaye. Tırış. Anca bağırırsınız. Niye? Efendinizden korkuyorsunuz çünkü. Ertesi yok. Efendinizden korkuyorsunuz. Haminiz, sahibiniz, her şeyiniz. Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın açılması egemenlik hakkımız demiş ve yakın tarihimizin en önemli irade beyanı olarak göstermiş bunu. Yakın tarihimiz ne halde? Artık siz buradan pay biçin. Vallahi bravo. Burada sabah bu röportajı da okurken bir cümle çok dikkatimi çekti. Diyor ki Devlet Bahçeli, nerede ibadet edeceğimiz, nereyi cami olarak göreceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bileceği bir meseledir. Evet. O yüzden 1934'te karar verilmiş. Yani nasıl Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz bugünkü Türkiye Cumhuriyeti mi sadece? Tabi bunlar sorulmamış ya. Sen beni sev, ben seni sayayım röportajı. Çok güzel. Çok güzel bir röportaj gerçekten. Çünkü bu röportajı yapan kişi de bu gazetede temsilci olmanın bedelini ödüyor böyle yaparak. Çok doğal bunlar. Sabaha geçtik. Sözcüye bakalım. 16 milyonun üstüne bir bardak çay içtik. Milletin paraları işte böyle çöpe gidiyor. Dikkat! Çaykur. Bu haberini sosyal medyada gördünüz muhtemelen. Stevia adlı bitkiden şeker üretmek için proje başlatmış. Çaykur bir bitkiden. Stevia nedir? Hiçbir fikrim yok valla. 16 milyon liraya tesis kurmuş. Ancak ortaya çıkmış ki ya o bitki orada yetişmiyor. Yetişemez. Mümkün değil. Sorun olmuş mu? Yok. 16 milyon gömüldüğüyle kalmış. 16 milyon. Küçük geldi değil mi? 3,5 milyonla domates aldım ben be. 4 kilo domates parası o. 16 trilyondan bahsediyorum. Gitti. Olur öyle ya. Bakalım. Atatürk'e firavun diyen Nuri Pakdil'in adını bu kez Tuzla'da bir sokağa verdiler. Şeriatçı yazar Pakdil'in adı Ankara'da Cumhuriyet'in ilk Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati'ye ait eve verilmiş. Tepki üzerine geri adım atılmıştı. Şimdi Pakdil'in adı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP'nin oylarıyla bir sokağa verildi. Allah ne olacak işte. Ya MHP'nin Atatürkçülüğü bu kadar kardeşim. Bak bugünün MHP'sinin Atatürkçülüğü bu kadar. Bu yayını izleyen MHP'li dostlar. Kızıyor musunuz? Kızın. Kızın. Bana değil. Bu işi bu hale getireni. Kim yaptıysa ona. MHP'nin, bugünkü MHP'nin Atatürkçülüğü bu kadar. İkinci cümleyi kurmaya gerek yok. Vallahi. Aa ne güzel fikir. Hasan Ali Atasoy. Hay yaşayın. Açılışı Bahçeli yapsın demiş. Vallahi. Açılışı Devlet Bey yapsın. Yakışır. Hatta bir de röportaj verirsiniz Sabah gazetesinde birinci sayfadan. Çiçek. Dün Uysuz Virjin olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu toprağa verildi. Mirasında, özür dilerim, vasiyetinde yer almadığı için yanlış kelime kullanıyorum. Vasiyetnamesinde yer almadığı için bedeninin kadavra olarak kullanılması maalesef mümkün olmamış. Oysa bunu ben pek çok röportajında duymuştum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. 15 milyon liralık bir mal varlığı edinmiş ve yaşarken bunun tamamını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamış. Kız çocukları okusun diye. İşte bu ülkede kimin ne olduğu, kimin ne yaptığı çok er geç çıkıyor ortaya ya. Enginyurt MHP'den ihraç ediliyor. Kim? Cemal Enginyurt. Mümkün değil. Yok ya, alakası yok. Olur mu MHP'den? Fındık fiyatı yüzünden. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile kapışması yüzünden. İhraç ediliyor. Bugünün MHP'si bu işte. Vallahi. Bak söylüyorum, fikirler benimle taban tabana zıt bir insandan bahsediyoruz. Kendini öyle tanımlıyor. Tanımlayabilir. O da onun siyasi görüşü. Saygı duymak. Boynumuzun borcu, özellik falan değil bu. Ama burada hiç kimse, hiç kimse herhalde Cemal Enginyurt'un MHP'liliğini, ülkücülüğünü falan tartışmaz değil mi? Tanrı Dağı'na gitti, uludu adam ya. Tanrı Dağı'nda uludu, uludu daha ne yapsın? Şimdi partiden atıyorlar. Bugünün MHP'si bu. Yeni Şafak. Sirte için emir bekleniyor. Dikkat! Türkiye, Sirte ve Cufra'nın darbeci Hafter'den kurtarılması için diplomatik temaslara hız verirken Libya ordusu da cephedeki hazırlıklarını tamamladı. Sirte'ye yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Veska'da bekleyen askerler harekat emri bekliyor. Ya sizin yazacağınız habere ben ya. Kaç kere bekleyen demiş? Bekleyenler bekliyor bu arada. Devam edelim. Ayasofya'ya en özel halı. Seferber oldular. En büyük sorunumuz Ayasofya'nın halısı. Gerçekten çok önemli bir sorun bu. Ya çözüldüğü için tebrik ediyorum. Vallahi. Yani çok çok büyük bir sorunumuzu çözdünüz. Gerçekten. Bak gerçek. Çok büyük sorun bu. Elinize sağlık ya. Ne güzel yaptınız. Bir Gün gazetesinin manşeti sinir uçları açıkta kaldı. İktidar bloku içindeki en küçük sorun canlarını çok yakıyor, bağırtıları sokağa taşıyor. Cemal Enginyurt'tan bahsediyor, Mehmet Metiner'den bahsediyor, bahsediyor da bahsediyor. Ne oluyor? İlk yayında konuştuk, o yüzden devam edelim buradan. Şurada bir haber daha vardı. Buradan bakalım, konuşalım dediğim bir haber. Netflix ayrılmıyor. Netflix ayrılmıyor. İktidarın hedef gösterdiği dijital platform Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini duyurarak üyelerimize yönelik bağlılığımız sürüyor açıklaması yaptı. Dün duydunuz muhtemelen bunu. Gece sosyal medyada da epey gündem oldu. Açıklamada birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Yapım aşamasındaki projeler için heyecanlıyız denildi. Şimdi yapım aşamasındaki projeleri göreceğiz. Kaç tanesi değişecek? Düşünsene, dün sabah konuştuk ya burada. Yani şuna inanabilir mi insanlar ya? Medyada egemen olan bakış, heteroseksüel bakış, ama buna rağmen izleyerek eşcinsel olunacağına inanıyor insanlar. Ben anlamıyorum yani. Bunu kafalarında nasıl, yani bu fikir insanın aklına gelse kendi kendine der ki saçmalama be. Saçmalama, alakası yok. Evrensel işini yapmak suç oldu manşetiyle çıkmış bugün. Avukat Adnan Erol'un müvekkilleriyle görüşmesi. Cumhuriyet gazetesinde de birinci sayfada bu haber ama buradan özellikle okuyorum. Cumhuriyet'te küçük görülmüş çünkü. Burada manşet. Örgüt suçu sayılırken kimlerle ciğer yediği bile takip altına alındı. Pandemiyle ilgili halkı bilgilendirdiği için hakkında soruşturma açılan Profesör Doktor Kayahan Pala da bugün ifade verecek. Nasıl? Türkiye'de Covid-19'un yayılma gerekçesidir Kayahan Pala. Ciddi söylüyorum bak, Kayahan Pala ceza alsın, soruşturma sonucunda Covid biter. Harbi söylüyorum, böyle. Böyle, buna inanıyorlar. Kayahan Pala'ya soruşturma açınca her şey düzeliyor Türkiye'de. Her şey. Derd üstü murad üstü 17 numara bir ülke oluyoruz biz. Bir avukatın müvekkilleriyle görüşmesi engelleniyor. Sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanı diyor ki bak görüşüyoruz ya. Bak görüşüyoruz. Yani ne ki bu? Bir grup baro desteklemiş yani. Rezalet, rezalet. Gerçekten rezalet. Bakalım. Sözleşme tartışması şiddete teşviktir. Yine Evrensel'in birinci sayfasındaki bir haber. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almasını konuştuğumuz Ankaralı kadınlar, sözleşmeyi tartıştırmak bile şiddete teşvik ediyor dedi. Kadınlar, yasanın tartışılması yerine şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi için hükümetten güvence istiyor. Dün işte fıkıhları haberi, oradaki haber, gördüğümüz, gözlediğimiz, yazılan bir kitap üzerinden üstelik. Bir kitap üzerinden orada Barış Terkoğlu'nun yazısı. Bir şey yapılıyor mu? Yani bir seferden bir şey olmaz. Yani bir kere yaşanmış bir şeyi nasıl gündeme getirirsin? Değil mi? Ya çok bunların kafa ayrı bir kafa. Gerçekten 17 numara bir kafa. Nasıl çalıştığını anlamıyoruz ama şunu söylüyorum. Tavuğa tak kafayı, kümesi bulamaz. Yemin ediyorum bak, tavuğa tak kümesi bulamaz. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti insanlığınızdan utanın. HDP'li Tuma Çelik'in tecavüzünü 1,5 yıldır anlatmaya çabalayan ve sonunda istifa ettirmeyi başaran DK akşama mücadelesini ve tepkisini anlattı. Eyvallah. Ha, Seyhan Afşar'ın, çok teşekkür ederim Sibel Hanım, sağ olun. Seyhan Afşar'ın kitabı. Tuma Çelik'le ilgili şikayeti gündeme getiren kadının ifadesi. Buradan size paylaşabileceğim, yani bazı ifadeleri de kullanmak istemiyorum. Sonuçta yaşanan bir şiddet zaten. Cinsel bir şiddet bu. O yüzden hani kimden geldiğine bakma şansımız yok ki. Düştü mü, atıldı mı? Kim? Rabia Naz. Yok. Ya onu şey yapmıyoruz. Dava düştü zaten, bitti o. Bolu'da 4 ay önce ikinci kattan düşen ve mucize eseri hayatta kalan Yağmur Bebek, taburcu olduğu gün annesi Songül Can'la 5. kattan düşerek can verdi. Polis ilk olayın atma, ikincisinin intihar olduğunu düşündü. Bak, bu Netflix dizisi değil mesela. Rabia Naz olayında olduğu gibi. Hiçbirinin Netflix'le uzak yakın alakası yok. Bunları araştırsak mı acaba? Sıkıntılı ya. Sıkıntılı bunlar. Dur ya, neyse boş ver. Ama bunlar ölümlü dünyanın işleri. Bak bak bak şimdi gazetenin güzelliğine gel. Emekliye 1886 lira. Seviyoruz biz. Para veresimiz var emekliye. Gazete yine bildiğim boru otu kafasıyla yapılmış. Emekliye 1886 lira haberinin yanında hangi haber var biliyor musunuz? Ne zaman emekli olurum? Emekliye 1886, ben ne zaman olurum? Gibi. Bilgilerinizi gönderin, günü gününe hesaplayalım. Bilgilerimizi. TC kimlik numarası falan? Yolla yolla. Sana. Sebep? He. TC kimlik, SGK numaranı yolla. Kayıtlarımı sana vereyim. Sen günü gününe hesaplayacaksın, öyle mi? He, oldu. Yatırımcı rehberi. Borsada kazanma yolları. Gözünüzü seveyim. Aman abicim bak, yanılırsınız. Bir şekilde sakın sakın bulaşmayın. Sakın. Adını söylemekten aciz insanlar yapıyor bunu ya. Aşkın meyvesi çilek. Nasıl? Çilek, şampanya falan. Biz o kadarına girmiyoruz. Şampanya mampanya ters bunlar. Ters. Alkol dostumuz değildir zaten. Ağzımızla mümkün mertebe. Ama bu başka. Aşkın meyvesi çilek. Yani öyle işte. Çilek. Çilek yiyorsun, aşık oluyorsun. Romatizmaya balık ve yumurta. Aha, ben bunu biliyorum. Eskiden alabalık saranlar vardı. Onlar mı? Değil ama yani en az onun kadar saçma. Bak şöyle. Doğru beslenerek ağrılardan kurtulabilirsiniz. Balık. Haftada en az 3 kez yiyin. 3 kez mi? Balık kaç para, haberin var mı senin? Yok. Biz son yemeği ettiğimizde falan görüyoruz. O şey yapmıyoruz yani, orada da para. En az 3 kez haftada. Allah aşkına 2300 liralık asgari ücretle haftada 3 kez balık yesenize. Valla. Birer tane sardalya alıp ailecek 4 kişi kemirebilirsiniz. Bu mümkün. Haftada 3 kez. Olur. Ama onun dışında mümkün değil. Yumurta. Eklem dokusunu geliştirir. Nar. Nar mı? Lan balık ve yumurta dedin. Sonra aklıma geldi işte haberi yazarken. Dur daha dur. Şişliklerin inmesini sağlar. Ödem çözücü mü demeyi? Lan işte o salaklar hatırlayamadı. Dün gece bunu tartıştık biz gazeteyi yaparken. Kafada nasıl yüksek böyle? Tuğla gibi. Yani merhum halamla yan yana oturuyorum böyle. Muhabbet ediyoruz o arada. Ya şişlik neydi dedim. Abuk sabuk konuş, bunlar bilmiyor ki. Ödemişler, onu yazacaktık. Şişliklerin giderilmesini sağlar. Ödem çözücü yani. Evet, öyle yazsak daha iyiydi. Domates. Romatizma ağrılarına iyi gelir. Neden? Biz öyle duyduk yani. Romatizma iyi geliyormuş. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na gelen seksli ama seksli olduğunu çaktırmayan sorular. Dikkat. Bir aylık evliyim. Allah mesut etsin. Eşimden utanıyorum, ne yapayım? Bakın bu çok ciddi bir sorun. Çok ciddi bir sorun. Şimdi bu Nafiz Karagözoğlu ile konuşulacak bir sorun olabilir. Yüz yüzeyken. Mektupla. Çünkü bu işin daha başka boyutları olabilir. Bir, nasıl evlendiniz? Görücü usulü mü? Yani eşinizle o gün mü tanıştınız? Eğer öyleyse bu kaçınılmaz. Kaçınılmaz bu. Yani tanımadığınız biriyle yatağa girmeye zorlanıyorsunuz. O utangaçlık çok doğal. Ama bunu konuşacağınız insan o değil. Lütfen aile hekiminize başvurun. Lütfen. Gidin aile hekiminize başvurun. Anlatın. Muhtemelen yönlendirecektir zaten size. Yani sorununuz sadece tabii ne yaşadınız bilmiyorum ama jinekolojik olmayabilir. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak. Tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Tam bağımsız Türkiye mi? Siz. Nasıl yani ya? Bir de anlatsana. Tam bağımsız. Yerli ve milli sondaj gemimiz Fatih Karadeniz'de çalışmalara başladı. Milli enerjiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Nasıl? Mesela doğalgazla bağımlılıktan kurtulacak mıyız? Milli gemimiz bunu yaptığında. Yani azaltacağız. Peki. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın Katarlılara devirden vazgeçecek miyiz? Ya o olmaz, o başka. Tank palet? O da başka. Bomonti bira? Farklı onlar ya. Onlar yerli değil ki, milli değil ki. Ayrıca Katar dediğin yerli yani. Ben gittim gördüm. Katar'ın yerlisi var. Tuma tecavüz tehdit. HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği DK'nin avukatından şok açıklama. Tecavüzden sonra partililerden baskı ve tehdit gördü. Koruma kararı çıkarttık. Sonuna kadar. Burada hangi partinin olduğu, hangi siyasi görüşten olduğu, ideolojisinin ne olduğu, bunların hiçbirinin önemi yok. Bir şiddet sorunu var ortada. İğne, çuvaldız, şiş, tığ tamamıyla dalacağız burada. Kaçınılmaz. Bir Gün gazetesiyle ilgili burada konuştuğumuz. Dün bir tamamını okumayacağım ama ya şu bölümünü en azından okuyayım. Hicran Hanım, ya soyadımı paylaşmayın demiş, paylaşmayalım. 17 yıldır AKP seçmeni olduğunu yazmış. Neden partiyi desteklediğini yazmış. Bugün hala neden desteklemeye devam ettiğini yazmış. Ama e-postasının sonunu şöyle bitirmiş. Binlerce insan içinde bu yayını izleyenler arasında benim de olma gerekçeme gelince ben her şeyin konuşulmasından yanayım. Zaten iktidarı da sizin tabirinizle AKP'yi de AKP diye yazmış onu. AKP'yi de bu yüzden destekliyor ve oy sağlamaya devam edeceğimi beyan ediyorum. Hicran Hanım çok teşekkür ediyorum. Pek çok güzel şey de yazmışsınız. Sağ olun. Farklı görüşlerden bahsetmişsiniz. Çok teşekkür ederim onun için. Ama bu sonunda söylediğiniz var ya. O olmuyor. Vallahi olmuyor. Bana bakmayın bunun için. Yani şöyle diyebilirsiniz. Sizin görüşleriniz iktidarla taban tabana zıt. Sizle uzlaşamaz. Mehmet Metiner. Fındık taban fiyatı üzerinden konuşan Cemal Engin Yurt. Hani herkes de aynı anda ters olamaz ki. Neyse yine de siz bilirsiniz. Hep söylüyorum 5 yıldır. Hepimizin birer tane oy hakkı var. Ve anayasal statü gereği biz hiç kimseye açıklamak zorunda falan değiliz kime oy verdiğimizi. Siyasi görüşümüzü de. O yüzden oy bağımsız olarak ve özgür olarak verilecek bir şey. En az benim oyum kadar değerli ve muhteşem sizin de oyunuz. Kime vereceğinize karışmam. Ama o sonunda söylediğiniz var ya, o olmuyor. O mümkün değil. İmkanı yok. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü tavrıyla siz medya özgürlüğünü desteklediğinizi düşünüyorsanız yani müthiş ötesi yanılıyorsunuz. Ve sadece şunu sorun mesela, ya bu adam manyak mı? Türkiye'nin en büyük haber kanallarında çalışırken, hani iyi görevler de yapmışken, bu adam geri zekalı mı? Niye evinin çalışma odasından bu yayını yapıyor? Buna vereceğiniz cevap var ya, o sonunda söylediğiniz şeyin yanlış olduğunu anlatacak size Hicran Hanım. Benim söylememe gerek yok. Bence kendiniz bulun. Dur ya, güzel gazeteyi unuttuk. Cem bak, seninki gitti. Ney? Cem. Evet, bak. Evet. Seninki değil. Seningi, aradaki ING var çünkü, gitti. Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı. Dostu Cem Yılmaz da arka çıktı. Ama zorbalık yanına kar kalmadı. Reklam yüzü olduğu banka 1,5 milyonluk anlaşmayı rafa kaldırdı. Bundan mı olmuş? Seningi, ING Bank. Onu anlatıyor herhalde burada adını koyduğuna göre. Reklam yüzü olduğu banka. Tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz, haberiniz olsun da. Umut Pınar'ı söylemiştim ya, maalesef kötü haber aldık ama Pınar Gültekin'den. Burada Pınar Gültekin'in arandığı haberi var. Maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Ya Tunceli'de 7 ay önce ortadan bir anda kaybolan Gülistan Doku'yu hatırlıyor musunuz? Burada yayında da konuşmuştuk. Gencecik bir kız. Onunla ilgili olarak arama çalışmalarında gelip takılınan bir yer vardı. Baraj gölünün içinde olduğu ihtimali. Hatırlıyor musunuz? Baraj boşaltılacakmış. Ailesi genç kızın son olarak görüldüğü baraj gölünün boşaltılarak dipte arama yapılacağını açıklamıştı. Dokunma yanarsın. Aha Ahmetçik haberi. Vallahi takvim de yaptı diye düşünüyorsunuz, çok yanılıyorsunuz. Öyle değil. Kahramanmaraş dağlarında gelin bardağı adı verilen yeni bir bitki türü bulundu. Çiçeğini koparmanın cezası ise 62 bin lira. Epidemik bir bitki. Anadolu coğrafyası çok zengin zaten bu konuda. Cennette sürekavı. Sizi arıyor olabilirler. Arada sızdınız mı diye sizden gidenler. Yaparsınız çünkü. Soruları moruları çalmışsınızdır önceden. Kuşadası'nı domuzlar bastı. Avcılar yerleşim yerlerini korumak için sürekavı düzenleme kararı aldı. Allah Allah. Evet. Derin değişim. Ergün Diler. Hazır mısınız? Amerika, Birleşmiş Milletler üyesi 198 ülkeye fahri vali atadı. Vali mi atadı? Evet. Yalnız hocam şöyle, bunu ilkokul 4'te öğretirlerdi eskiden. Arkadaş muhtemelen o arada da takılmıyordu mevzuya. Vali dediğin kişi bir ilin en büyük mülki amiri. Ülkeye vali olmaz. Ben öyle duydum ya. Vali dediler. Neyse dur. Hepsi göreve başladı. Başladı da diyorsun. Evet. Önümüzdeki ay çok önemli olaylar göreceğiz. Ağustos mu? Evet, Temmuz'da mıyız biz? Biz hangi aydayız ya? Temmuz sonu. Ağustos'a yetişti. Bilemedin Eylül'ün başı. Olmazsa Ekim'e. Orta Doğu'da çok büyük değişimler olacak. Birçok kral yerini veliahtlara bırakacak. Ve yazı şöyle bitiyor. Yeni başladı. Buna bir cammam bir şey açsın biri ya. Vallahi bunun kafa tamamen gitmiş. Hava almıyor bu şu anda. Ciddi söylüyorum bak. Yani solunum normal düzlemde gitmiyor bunun. Kralın yerini normalde kim alır? Buyurun. Günün sorusu. Kralın yerini kim alır normalde? Veliahtı değil mi? Evet. Bu da onu yazıyor. Veliaht mı dedim lan? Anam o değil. Ya o şişliğe takıldım ben ya. O kaldı. Veliaht demeyecektim ki. Veliaht değildi oradaki şey. Başkaları diyecektim ben. Birçok kral yerini veliahtlara bırakacak işte. Onu demeyecektik. Oğlum zaten kralın yerini veliahtı alır. Veliaht zaten kralın yerine gidecek kişiyi anlatır. İşte o olmamış. O şişlikten gittik biz ya. Şişliğin adı gel. Ömer miydi? Neydi şişlik? Ödem. İşte onun şey yapamadım ben. Kafam gitti. Senin kafa gideli çok oldu. Vallahi ben neleri okudum burada. Bana dokunmuyor oğlum. Bende cevşem var. Bana Thomas. Ama çok insanı sallıyorsun. Şu ülkelere atanan valiyle bize kim atamış ya? Lan bize büyük ihtimalle merkezden atamışlardır. Vallahi billahi. Yıllardır kızaktadır bizim mahalle. Harbi söylüyorum bak. Emekliliğine kalmıştır 8 ay. Onun için atamışlardır onu. Ciddi söylüyorum. Gelir şimdi abuk sabuk park yerlerine falan takar o. Okul önlerinde simitçi istemem falan diye. Bize kesin öyle birini atadılar ha. Söylememiş de bize atanan mahalleyi. Demek tam yerleştiremediyse valiyi kafada. Olur öyle arada. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız hiç. Çünkü biz aynı ülkeyi seviyoruz ama farklı insanlar olduğumuzu biliyoruz. Bizi ortaklaştıran da bu zaten. Aynı ülke, aynı güzel ülke, bizim vatanımız Türkiye. O zaman biz hepimiz kurduğumuz güzel hayalleri, bu ülke için hayallerimizi, birbirimizi dışlamadan oluşturduğumuz o güzel gelecek hayallerini küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden anlatmak, konuşmak zorundayız. Bunu yaparsak birbirimizden uzaklaşmayacağız. Bu yayın da bunun için yapılıyor zaten. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütece tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Ona dokunarak ben bugünün saçma aşağılık medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. 5 kuruş harcamadan. Yapın bence. Yandaki zil işaretinin anlamı da bana yayından önce haber ver demek. Tıklayın. Bir de katıl düğmesi var. Eğer siz isterseniz küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Nasıl yapılacağı YouTube sayfamın açılışında bir video ile anlatılmış durumda. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne değişti, ne değişir, ne değişebilir? Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.